Evet, şimdi veri toplamaktan bahsettik. Gelelim problem çözme tekniklerine ya da araçlarına. Birçok problem çözme tekniği var şu anda kullanılan ama bugünkü eğitimimizde özellikle sizlere faydalı olabilecek 6-7 tane temel aracı anlatmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi birinci metot 5N1K dediğimiz metodoloji. Özellikle gazetecilik sektöründe çok sık kullanılan bir metodolojidir 5N1K metodu. 5N1K'nın açılımı şudur aslında. 5 tane N harfinden oluşan sorudur. Ne, ne zaman, neden, niçin ve nerede sorularının cevabını ararız. K harfi ise kim? Bunu temsil eder. Yani bir problem olduğunda o problem neden oldu? Nerede oldu? Ne zaman oldu? Neden oldu? Niçin oldu gibi soruların cevabını sağlıklı bir şekilde vererek yola koyuyoruz. Kimse bu problem nerede oluştu? Kim tarafından oluşturuldu? Hangi departmanda oluşuyor? Ne zamanlar oluşuyor? Bu sorunun cevabını veriyor. Eğer biz bu 5N1K metodolojisindeki bütün sorulara sağlıklı cevap verebilirsek arkadaşlar, problemi özellikle tanımak konusunda gayet başarılı olmuş olacağız. Diğer bir metodoloji ise beyin fırtınası tekniği. Beyin fırtınası tekniği aynı zamanda çok popüler bir problem çözme tekniği. Çok sık kullanılan bir problem çözme tekniği. 1950'li yıllarda aslında Amerikalı bir reklamcı tarafından, Mr. Osborne tarafından reklamcılık sektöründe yaratıcılığı geliştirmek anlamında kullanılan bir teknik olarak başlıyor beyin fırtınası. Ve beyin fırtınası kullanmanın da temel amacı yaratıcılığı ortaya çıkarmak. Yaratıcılığı ortaya çıkarmak için ise eleştirinin olmadığı bir atmosfer yaratmak, beyin fırtınası tekniğinin temelini oluşturuyor. 1943 yılında Amerikalı Edward Lohan kızıyla oynarken kızı ona şu soruyu soruyor. Baba diyor, neden çektiğin resmi hemen göremiyoruz? Babası o an tabii bunun cevabını net veremiyor ama bu konuya konsantre olduğunda gerçekten o an çektiği resmin görüntüsünü nasıl alırım diye kafa yorduğunda buna ortaya Polaroid gibi bir marka çıkıyor ve Polaroid fotoğraf makineleri çıkıyor. Yani orada küçük bir genç kızın söylemiş olduğu fikir Mr. Lohan'a bir ilham veriyor ve bu ilham sonucunda da Polaroid fotoğraf makinesi bulunuyor. Bunu şunun için anlattım. Fikirler gerçekten çok değerli. Fikirlerimizi ortaya koyarken mümkün olduğunca yaratıcı olmak, eleştirilerden uzak tutmak fikirlerimizi ve sınırları zorlamak son derece önemli. Peki bu beyin fırtınası seansları nasıl yapılıyor? Beyin fırtınası nasıl bir aktivite? Biraz bunu anlatayım. Arkadaşlar beyin fırtınası için tabii ki ilk önce bir ekiple bunu yapmanız lazım. Genelde maksimum 12 kişiyi geçmeyecek şekilde bir ekip bir masa etrafında toplanıyor. Aralarından bir tane moderatör seçiliyor. Moderatör tahtaya ya da kağıt olan bir ortama elini kalemi alarak insanların fikirlerini yazmak ilk görevi. Daha sonra herkese sırayla problem hakkında fikir üretme şansı yaratılıyor. Hani problemimiz ne olabilir? İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülebilir? İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülebilir konusunda herkesin bir fikri var. Örneğin biri diyebilir ki bir köprü daha yapalım. Kimi diyebilir ki toplu ulaşım araçlarının sayısını arttıralım. Kimi diyebilir ki nüfus yoğunluğunu ve popülasyonunu Anadolu'ya kaydıralım. Bunların hepsi birer fikirdir arkadaşlar. Ve herkesin bir fikir söyleme hakkı var bir döngüde. Herkesin fikirleri tahtada uygun olan yerlere yazılmakla başlar. Fikirler söylenirken kesinlikle fikirlerimiz eleştirilmez ve fikirle ilgili tartışma yapılmaz. Fikir kısa bir sürede tahtaya yazılmaktır amaç fikirlerin. Fikir olmayan arkadaş pas diyerek bir sonraki arkadaşa bırakır sözü. Bu seans fikirler bitene kadar arkadaşlar devam eder. Şöyle bir uç bir örnek vereyim. Bir beyin fırtınası örneği 3 saat sürmüş ve 3 saatte 1200 tane yaratıcı fikir bulunmuş ve tahtaya yazılmış. Ama bu süreç kesintisiz işlemesi gereken bir süreç olduğu için burada hız önemli, yaratıcılık önemli ama her şeyden önemlisi eleştirisel yanının olmaması gerekli fikirlerimizin. Daha sonra beyin fırtınası seansı bittikten sonra herkesin fikirleri tükendikten sonra atlamadan şunu da söylemek isterim. Beyin fırtınasında ast üst ilişkisi yoktur arkadaşlar. Yani astın söylediği fikirle üstün söylediği fikir aynı değerdedir. Normal bir toplantı esnasında belki alt kademede çalışan arkadaşlarımız üst kademede bulunan yöneticilerine karşı fikirlerini açık yüreklilikle söylemede, hele böyle uçuk fikirlerini paylaşmakta son derece çekingen davranırlar. Bunun temel nedeni de o fikirlerin dalga geçirmesinden korkulması, o fikirlerle ilgili eleştirisel bir bakış açısının olmasıdır en büyük çekince. İşte beyin fırtınası bunu da ortadan kaldıran bir tekniktir. Beyin fırtınası seans sonucunda yazılan fikirleri biz bir puanlamaya tabi tutarız ekip tarafından. Beyin fırtınası seansı bittikten sonra tabii ki. Bu puanlamada herkes o fikrin, o problemin örneğin çözümüyle ilgili fikir üretildiyse o çözüm fikriyle ilgili bir puanlama yapar. O puanlama 5'ten 0'a kadar olabilir. Herkes 5-0 skalasında istediği puana o problemin çözümüyle ilgili katkısı sağlayacak mı sağlamayacak mı diye puanlayabilir. Yine örneğimize geri dönecek olursak İstanbul'un trafik sorunu nasıl çözülür diye düşündüğümüzde örneğin şu anda 3. köprümüz yapılıyor. 2 köprü daha yapalım diyen bir arkadaşın fikri eğer trafik çözümüne karşı bu çok eski bir seçenekse belki 5 olarak puanlanabilir. Başka bir arkadaşımız bunun çok önemli olmadığını, nüfus yoğunluğunun arttıracağından dolayı köprülerin ileride devre dışı kalabileceğini düşünüyor olabilir. Burada da 2-1 gibi puanlar verebilir. Sonuçta herkes özgürce puanlamasını yaptıktan sonra belli bir sınır belirlenir arkadaşlar. O sınırın altında kalan fikirler elenir. Aslında bir elekten geçilir, bir süzgeçten geçirilir bütün fikirler. Ve bu fikirler sonucunda üstte kalan ana fikirler artık bizim çözüm yollarımızdır, çözüm metotlarımızdır. Beyin fırtınası tekniğinden sonra başka önemli ve popüler kullanılan bir problem çözme aracı da balık kılçığı diyagramıdır. Diğer ismi Ishikawa diyagramı diye de geçer. İsmini Ishikawa'dan almaktadır, Mr. Ishikawa'dan. Ishikawa Japon bir uzmandır ve onun bulduğu bir metodolojidir balık kılçığı diyagramı. Niye biz buna balık kılçığı diyagramı diyoruz? Çünkü şekli balığa benzediği için problemi bir kutucuk etrafında ilk önce ana kutucuğa problemi yazıyoruz. Daha sonra bir çizgi çiziyoruz. Bu çizginin üst dallarına aynı bir balığın kılçığı gibi düşünün. Ana sebep gruplarımızı yerleştiriyoruz. Ve ana sebep gruplarımızı yerleştirdikten sonra da problemimizle sebepler arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyoruz. Problemimizi yaratan sebeplerin kök nedenlerine inmeye çalışıyoruz. Burada özellikle sanayide, özellikle sizlerin üretim sektöründe sık yapmış olduğu bir çalışma tipi de 5M metodolojisidir. Bu 5M İngilizce 5 tane M harfinin açılımından gelir. Türkçe'ye çevirecek olursak insan, malzeme, metot, makina ve çevre koşullarını ya da bunun içine girmeyen diğer dediğimiz koşulları kapsar. Yani yine fire örneğinden gidelim. Sanayide çok sık karşılaştığımız bir sorundur fire. Bir fire problemimiz var. Bu fireyi nelerden oluşabilir diye fabrika içerisinde düşündüğümüzde neden oluşabilir arkadaşlar? İnsan faktöründen oluşabilir, değil mi? İnsanların yaptığı hatalar vardır. Operatörlerin yaptığı hatalar vardır ya da sistemin ürettiği hatalar olabilir. Makineden kaynaklı fire nedenlerimiz olabilir. Metottan kaynaklı fire nedenlerimiz olabilir. Malzemeden yani kullanmış olduğumuz yardımcı malzemelerden kaynaklı fire nedenlerimiz olabilir. Bir de bunların hiçbirine girmeyen diğer çevre faktörlerini oluşturduğu, yani hava sıcaklığı olabilir, çalışma şartları olabilir, motivasyon olabilir. Bu tip konuları da diğer kutucuğun altında tanımladığımızda biz aslında bütün problemlerimizi bir sebep ağacı haline getirerek ana sebep grupları ve alt sebep gruplarına doğru sıralandırarak problemlerimizi bir şekilde bir diyagramda sebep sonuç ilişkisini kurabiliyoruz. Bu diyagramın bir adım ötesinde de aslında neden analiz dediğimiz bir teknikle devam etmemiz lazım işe. Neden analizine biz kök neden analizi de diyoruz. Yine Japonya'dan ortaya çıkmış bir tekniktir bu. Japonlar şöyle diyor. 5 kez üst üste neden sorularını sorduğunda problemin kaynağına ulaşırsın. Zaman zaman 5 soru olmaz, 3 soru olur, 4 soru olur, 6 soru olur ama sonuçta bir problemi oluşturan faktörlerle ilgili neden sorularını sürekli kendimize sormamız lazım. İlk aldığımız cevap genelde bizim geçici çözümümüz oluyor arkadaşlar. Yani bir tane makina düşünün. Makinanın yükleme robotu çalışmıyor. Neden yükleme robotu çalışmıyor diye sorduğumuzda arkadaşımız diyor ki, örnek veriyorum, oranın sigortası attı. Bir daha neden sorusunu sormadığında belki oradaki sigortayı kaldıracak ve üretime devam etmeye çalışacak. Fakat belli bir süre sonra o sigorta tekrar atacak. Devam edelim. Neden sigorta attı? Belki sorumuzun cevabı şu olabilir. Robotu çalıştıran taşıyıcı kol iyi yağlanmamış olabilir. Neden taşıyıcı kol iyi yağlanmamış diye bir daha sorduğumuzda, çünkü yağlamayı yapan vakum pompasının filtresinin değişmemiş olduğunu görebiliyoruz. Peki neden vakum pompasının filtresi değişmemiş? Çünkü filtreyi değiştiren bakımcı arkadaş filtre değiştirmeyi unutmuş olduğunu düşünün. Neden bunu unutmuş olabilir? Ya bakım checklistinde bu değişiklik yoktur, ya da operatör arkadaşımız bunu atlamıştır. İşte bakın, burada problemin birinci noktası neredeydi? Sigorta atmasıydı. Eğer biz sigorta atmasına konsantre olup sigortanın amperajını değiştirip ya da orada bir değişikliklere gidersek, aslında sorunun kök nedenine ulaşamamış oluyoruz. Burada kök neden bakım checklistine diyelim olmadığını düşünün filtre değişimini. Onun koyulması gerekiyorsa aslında burada alınacak asıl kalıcı çözüm oradaki filtre sütununu açıp bakımcı arkadaşın onu kontrol etmesinden geçiyor. Aslında hayatta arkadaşlar birçok problemimizin nedeninin, kök nedenini biz tam tespit edemiyoruz. Ve biraz önce dediğim gibi ilk çözümle, aspirin çözümlerle uğraşarak hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bu problemler her gün, her gün, her hafta, her ay, her yıl karşımıza ara ara sıklıkla çıkıyor. Ve biz de bundan mutsuz oluyoruz. İşletmenin verimi de, performansı da, kayıpları da bu sürekli tekrarlayan problemlerden dolayı devam ediyor.